Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve heb lana min ledünke rahme. İnneke entel vehhab. Allahümme ec'alna minet tevvabin. Ve ec'alna minel mütedahhirin. Aziz dinleyenlerim, değerli dostlarım, Mü'minin suresinin 90. ayetinden bugün başlayacağız inşallah. Surenin sonuna doğru yaklaşıyoruz. Şöyle buyuruyor Rabbimiz 90. ayette, Mü'minin suresi 90. Estağfirullah. Bel eteynâhum bil hakki ve innehum lekâzibûn. Bilakis biz onlara gerçeğin ta kendisini getirdik. Fakat şüphesiz ki onlar gerçekten yalancıdırlar. Tabi bu ayetin öncesinde geçen ayetlerde Yüce Rabbimiz Peygamberimize hitaben onlara sor bakalım yeri ve göğü kim yarattı, ikisi arasındakileri kim yarattı? Onlar buna cevaben Allah'tır diyecekler diyerek peş peşe birkaç soru yöneltmesini istemişti Yüce Rabbimiz Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den. Onlar bir taraftan bu yaratıcının Allah olduğunu, her şeyin sahibinin o olduğunu dilleriyle ikrar ediyorlar. Ama söz konusu olan tevhid olunca, Allah'tan başkasına kulluk etmeme durumu söz konusu olunca putlardan vazgeçmiyorlardı. İşte bunun üzerine Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Hayır, biz onlara gerçeğin ta kendisini getirdik. Ey Peygamber, senin elinle, senin dilinle biz onlara hakikatin ta kendisini getirdik. Hem de ayaklarına kadar geldi. Ama onlar yalancıdırlar. Yani bir taraftan Allah'ın uluhiyetini kabul eder, görünür, buna göre söz söylerler. Ama onun gereğini yerine getirmezler. Bazen bize de işte kitap indirilseydi biz de Allah'ın çok sevgili kulları olurduk anlamında temennilerde bulunurlar. Ama kendilerine bir kitap gelince hemen sırt çevirirler, yüz çevirirler. Eğer Allah bize bir peygamber gönderse biz de onun etrafında bir seçkin ümmet oluruz düşüncesini dile getirirler kimi zaman. Kendilerine peygamber gelince onu inkar ederler, yalanlarlar, sihirbaz derler, mecnun derler. Cenab-ı Hak onlar yalancıdırlar buyuruyor. Ve innehum lekâzibûn. Onlar yeri göğü Allah yarattı derken bile aslında demek ki tam buna inanarak söylemiyorlar. Söyleseler Allah'a karşı saygıları olur. Allah'a karşı kulluklarını daha titiz bir şekilde yerine getirir. Ona hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Madem ki böyle yapmıyorlar, öyleyse onlar bu sözlerinde bile esasen yalancıdırlar buyurulmuş oluyor. Ve yine onlar bazen melekler Allah'ın kızları diyorlar. İşte kimi insan toplulukları, efendim Hristiyanlar mesela İsa Allah'ın oğludur derler. Efendim Yahudilerden bir kısmı Üzeyr Allah'ın oğludur der. Cenab-ı Hak bir sonraki ayette, 91. ayette şöyle buyuruyor. مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ. Allah hiçbir çocuk edinmemiştir. Yani Allah'ın hiçbir çocuğu yoktur. Erkek olsun, kız olsun. Ne Hristiyanların iddia ettiği gibi İsa Allah'ın oğludur, ne de Mekke müşriklerinin bir kısmının iddia ettiği gibi melekler Allah'ın kızlarıdır. Hayır. Allah çocuk edinmekten münezzehtir. مَتَّخَذَ اللّٰهُ مِنْ veled. Allah'ın bir çocuğu yok. وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ اِلَٰهٍ. Onunla beraber bir ilah da yok. Yani herhangi bir ilah tasavvuru da mümkün değil. Çocuğu yok ama başka ilahlar var gibi bir düşünce, hayır, böyle bir şey de asla yok. İzen lezehebe küllü ilahim bima halaka. Hadi onların dedikleri gibi şayet bir onunla beraber bir ilah olacak olsaydı ya da Allah'ın bir oğlu ya da kızı çocuğu olacak olsaydı, o zaman her bir ilah kendi yarattığıyla alır başını gider, kendince bir yol izlerdi. Lezehebe küllü ilahim bima halak. Her biri tek başına kendinin yaratıp ettiği varlıklarla bir yol tutar giderdi. Sonra da ve ala ba'duhum ala ba'd. Onların bir kısmı diğerine üstün gelme adına bir gayretin içine soyunur. Belki bir kısmı diğerine üstün gelirdi. Yani böyle bir ilahlar olsaydı yeryüzünde hakimiyet, otorite, saltanat anlamında hani yeryüzü krallarının birbirine karşı yaptığı gibi bir otorite savaşına girerlerdi. Böyle bir durum görüyor musunuz? Yerde gökte bir mücadele var mı? Allah'tan başka ilahlar olsaydı mutlaka her bir ilah kendi dileğini yerine getirme adına, kendi arzusunu, kendi muradını gerçekleştirme adına kendi taraftarlarıyla diğerine karşı bir saldırı düzenlerdi. Böyle bir şey görüyor musunuz? Hayır, böyle bir şey görülmüyor. Alemde bir nizam, bir intizam var. Öyleyse buradan hareketle Allah'tan başka hiçbir ilahın olmadığı kanaatine varamıyor musunuz? Subhanallahi amma yasifun. Allah onların vasfettikleri ilahlar yakıştırmalarından çok çok münezzehtir. Allah her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah böyle bir zayıf bir varlık değildir. Evet, farz-ı muhal. Hani farz-ı muhal deyince her şey söylenir. Mümkünatı yok ama düşünelim bir an için. Eğer iki ilah olsaydı, bunlar çarpışsaydı, biri diğerine galip gelseydi, mağlup olan ilah olabilir miydi? Hayır, öyle bir şey söz konusu değil. Peki birbirine galip gelemeyen iki ilah olsaydı, o zaman hangi iş yürütülebilirdi ki? Alem böyle bir nizam ve intizam içinde devam edebilir miydi? Madem ki öyledir, öyleyse birden fazla ilah faraziyesi, ilah düşüncesi, birden fazla tanrılar edinmek, efendim, bu insan aklıyla bağdaşan bir şey değildir. Aklı olan, aklını doğru çalıştıran, sıhhatli çalıştıran bir kimse asla böyle bir düşünceye sahip olamaz. Kaldı ki Allah onların böylesi vasfettiği her türlü eksiklikten münezzehtir. Allah her şeye kadir, yegane ilahtır. Mabud olmaya liyakat kesbedecek olan da ancak odur. Diğer ilah diye uydurulanlar sadece sahte ilahlardır, isimlerden ibarettir. Devam ediyor Yüce Rabbimiz Zat-ı Uluhiyetinin vasıflarını beyan etmeye. Alimil gaybi ve şehade. O öyle bir Allah'tır ki o idrak ötesi, sizin fark edemediğiniz, göremediğiniz, hislerinizle kavrayamadığınız nice nice şeyleri de bilir, görüneni de bilir. Yani görünmeyeni de, görüneni de, idrak edilebileni de, edilemeyeni de bilen bir Allah'tır o. Feteala amma yüşrikün. Allah onların koştuğu ortaklık düşüncesinden son derece münezzehtir. Yani onların ortak koştukları her şeyden yücedir o. Dolayısıyla Allah diye, ilah diye tapındıkları putlar adı ne olursa olsun, ister cansız tahta parçalarından, demir parçalarından, bakır parçalarından yapılmış putlar olsun, ister gökteki güneş olsun, ister yerdeki bir dağ olsun, ister insan olsun, ister peygamber olsun, ister veli olsun, adı ne olursa olsun, birileri ilah diye birilerine tapınıyorsa, Allah o ortak koştukları her şeyden münezzehtir, çok yücedir. Onun dışında hiçbir varlık ilah adını almaya layık değildir. Kul de ki ey Nebi-i Ekrem. Şimdi Cenab-ı Hak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve selleme bir dua öğretiyor adeta. Kul Rabbi imma türiyenni ma yu'adun. Rabbi fela tec'alni fil kavmiz zalimin. Habibim ya Muhammed de ki Rabbim eğer onların tehdit edilmekte oldukları şeyi mutlaka bana göstereceksen o azabı, başlarına inecek azabı, onların helak edilecekleri azabı bana göstereceksen, o halde Rabbim beni o zalimler topluluğunun içinde bulundurma. Sen diyor böyle söyle. Yani Allah'a böyle yalvar ve yakar. Ve inna ala nuriyeke ma na'iduhum leqadirun. Esasen biz onlara vaat etmekte olduğumuz azabı sana da göstermeye elbette güç yetiririz. Sen de onları müşahede edebilirsin. Onlar azaba düçar olurken sen de onları görebilirsin. Evet, burada efendim şöyle bir durum söz konusu. Her şeyden önce Yüce Rabbimiz peygamberlerini ve ona inananları böylesi azaplardan kurtaracağını vaat etmiştir peygamberlere. Nitekim Saffat suresi 171-173'te, Mü'min suresi diğer bir ismiyle Gafir suresi 51. ayette buna işaret edilir. Böyle olmasına rağmen Rabbimiz yine peygamberine böyle bir dua et der. Allah'ım ben onlar helak olacaklarsa, üzerlerine azap inecekse, o anda ben onların içinde olmayayım. Elbette peygamberine Allah onların içinde bırakmaz. Tarih boyunca da zaten bırakmamış. Fakat bu bir edeptir, niyazdır, Rabbimizin öğrettiği bir duadır. Zaman zaman peygamberler, ya Rabbi bu sefihlerin, beyinsizliklerin yapıp ettiği şeylerden dolayı bizi de mi helak edersin Allah'ım diye yalvarmışlardır. Öyleyse salih insana düşen, mümin insana düşen, gönlü diri insana düşen Allah'a dua etmesi. Ya Rabbi bizi zalimlerin içinde bırakma. Allah'ım böyle azaba düçar edilecekse bu toplum, o toplumun içinde bizi bırakma diye dua etmesi gerekiyor. Evet, öyle fitneler, öyle azaplar, öyle musibetler olur ki orada adam seçmez adeta. Cenab-ı Hak ayet-i kerimede buna işaret eder. Vettekû fitneten la tusîbennellezîne zalemû minkum hâsâ. Siz öyle bir fitneden sakının ki, öyle bir azaptan sakının ki o geldiği zaman sadece zalimlerin tepesine inmez. Yani demek ki o zalimlerin yanında, yakınında, etrafında bulunanların da tepesine iner. O zaman hususiyle zalimlerin arasında bulunmamalı. Zulüm, en büyük zulüm inkardır, şirktir. Allah'ın kullarına zulümdür. O zulüm, zulmün seyircisi olmak, yapmasanız bile sessiz kalmak, efendim kalbinizde buğuz yoksa, elinizden geleni yapmıyorsanız çok büyük bir tehlikedesiniz demektir. İşte bir Allah bir azap gönderiyor, bütün dünya sarsılıyor. Herkes kaçacak delik arıyor. İşte böylesi zamanlarda Rabbimiz adeta bizlere dua da öğretiyor. Peygamberine öğretiyor bu duayı. Allah'ım diyor, onların tehdit edildikleri o azap, o musibet, eğer bana gösterecek olursan Allah'ım, benim hayatımdayken olacaksa bu, ben hayattayken bu gerçekleşecekse, ya Rabbi beni onların içinde bulundurma. Beni onların, o zalimler toplumun içinde bulundurma. Cenab-ı Hak biz diyor, seni de onların o azap başlarına geldiğinde görecek bir konumda tutabiliriz diyor. Evet, mesela Mekke müşrikleri Bedir'de bir büyük yenilgi yaşadılar. Bazı müfessirlerimiz buradaki ayetin tefsirinde buna da dikkat çekerler. Derler ki Habib-i Edibine Cenab-ı Hak o Mekke müşriklerinin mağlubiyeti tatmalarını gösterdi. O bir bir yıkılışlarını gösterdi. O Mekke fethini gösterdi. Ama daha büyük bir felaket de olabilirdi bu. İşte Nuh Aleyhisselam'ın zamanında yaşanan bir tufan gibi. Daha değişik peygamberler zamanlarında yaşanan, bazen bir yüksek güçlü bir sesle helak edilmek gibi, yerin altının üstüne gelivermesi gibi bu tür musibetler tarih boyunca hep olmuş. Cenab-ı Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Yüce Rabbimiz böyle dua et diyor. Adeta sen onların içinde olmayasın. Çok feci bir helaktır o. Helak sahnesidir. O sahneyi görmeyesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da dualarında belki bu ayetlerden yola çıkarak şöyle yakardığı olurmuş. Allah'ım, bir toplumu fitneye düşürmek istediğinde bu belaya uğramadan benim canımı al dermiş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Bazen insan keşke yaratılmasaydım, keşke daha önce ölseydim diyebileceği büyük azaplar, büyük belalar, fitneler içinde kalabilir. Allah muhafaza buyursun. İşte Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın da öğrettiği bu duayla zaman zaman böyle dua ettiği olurmuş. Ya Rabbi, böyle fitneler olacaksa onlar olmadan bizim canımızı al dermiş Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz. Burada da böyle bir dua öğretilmiş oluyor. İdfa billeti hiye ahsen esseyyeh. Nahnu a'lemu bima yasifun. Ey peygamber, ey Resul. Kötülüğü, kötü şeyi, hoşa gitmeyen çirkin şeyleri sen en güzel bir şekilde def etmeye bak. İyilikle def et. Biz onların isnat etmekte oldukları vasıfları en iyi bilenleriz. Yani onlar Allah hakkında neler söylüyorlar, senin hakkında neler söylüyorlar, Kur'an hakkında neler söylüyorlar. Biz onları çok iyi biliyoruz. Onların size yaptıkları eziyetlerin de farkındayız. Ama sen yine kötülüğe en güzel şekilde karşılık vermeye bak. Neden böyle? Çünkü bir başka ayette Cenab-ı Hak buyurur ki, iyilikle kötülük hiçbir zaman eşit olmaz. Sen kötülüğü en güzel şekilde savmaya bak. Güzellikle def etmeye bak. O zaman göreceksin ki seninle arasında bir düşmanlık olan kimse sana sıcacık bir dost olacaktır. Şimdi Yüce Rabbimiz kullarının arasında düşmanlığı değil, dostluğu istiyor. Kulları arasında düşmanlığı değil, dostluğu, buluşmayı, ayırmayı değil, birleştirmeyi istiyor. Peygamberler de toplumları bölmek için gelmezler. Birleştirmek için gelirler ama hak üzere birleştirmek, hakikat üzere birleştirmek için gelirler. Fakat insanoğlu, belki insanların çoğu hevaları, yani arzuları, nefisleri, neyi istiyorsa onu yapıyorlar. Hakkın istediğini yapmıyorlar. Hakkın istediğini yapmayınca nice nice zulümlere karışıyorlar. Zalimler oluyorlar. Fasıklar oluyorlar. Cenab-ı Hak meleklerin bile secde edeceği bir şeref vermişken, meleklerin bile gıpta ettiği bir konumu olan insan, hayvanlardan daha aşağı bir seviyeye doğru düşüyor. İşte peygamber bunları çıkarma adına hep tebliğ ediyor. El uzatıyor. Diliyle adeta yalvarıyor. Ama insanoğlu nankör. İnsanoğlu kendi arzusunu putlaştıran bir varlık. Ve Allah otoritesine karşı adeta baş kaldırıyor. Kendi ilahlığını iddia edecek kadar küstahlaşıyor. Elbette böyle olunca da toplum bölünmüş gibi oluyor. Evet, hak üzere birleşilmeyecekse batıl üzerinde birleşilsin denmez. O sebeple peygamberler az da olsalar hak ve hakikat adına bir duruş sergiliyorlar. Bu önemli bir şeydir. Toplumun büyük bölümü bir tarafa gidebilir. Siz belki tek başınıza hakikati temsil ederek yolda yürüyebilirsiniz. Her zaman çoğunluk hakikati temsil etmez. Çoğunluğun olduğu taraf haktır denmez. Hatta ayet-i kerimelerde Yüce Rabbimiz mesela buyurur ki, ve in tuti' ekthara men fil ard yudilluke an sabilillah. Sen yeryüzünde bulunanların çoğuna tabi olacak olsan seni Allah'ın yolundan saptırırlar buyuruyor. Öyleyse çoğunluk bir ölçü değildir. Ölçü nedir? Ölçü Allah Celle Celaluhu tarafından peygamberi vasıtasıyla tebliğ edilen hakikatlerin izinde yürümektir. Biz hidayeti böyle görüyoruz. Bu yolda yürümenin sırat-ı müstakim olduğuna inanıyoruz. Efendim, bu yolda yürüyenler iyice azaldı. Kimse kalmadı. İşte 3-5 insan var. Olsun. O 3-5 insan bazen bir topluma bedeldir. Cenab-ı Hak İbrahim Aleyhisselam hakkında o tek başına bir ümmetti der. Bazen bir kişi uğruna Yüce Rabbimiz o bir tek hakikat eri adına bazen nice nice toplumlar helak olmuştur. hakikat izini sürmek önemli. Hakikatin izini sürmek önemli. Hakkın tarafında olmak önemli. Çoğunluğun tarafında olmak değil. Evet, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hakikate insanları davet etmek, hak taraftarı olmalarını sağlamak maksadıyla hep kendinden ödün vermiş adeta. Cenab-ı Hak da ona affet ey Habibim diyor. Affediyor zaten Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bazen gözcüm geçiver diyor. Geçiyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İşte burada da buna benzer bir tavsiye var. Sen yine de kötülüğü en güzel şekilde savmaya bak. Defetmeye bak. Biz diyor onların neleri söyleyip ettiklerini çok iyi biliyoruz. O sayıp döktükleri vasıfları çok iyi biliyoruz. Allah hakkında neler söylüyorlar? Senin hakkında neler söylüyorlar? Müminler hakkında neler söylüyorlar? Bunların hepsini biliyoruz. Hem de en iyi şekilde biliyoruz diye Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Cenab-ı Hak yol gösteriyor, yön çiziyor, teyit ediyor, tekit ediyor, destekliyor. Ve yine şöyle dualar öğretiyor adeta Rabbimiz Efendimiz'e. Onun şahsında bütün müminlere. Ve kur Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn. Ey Nebi Ekrem şöyle söyle. De ki Rabbim şeytanların vesvese ve tahriklerinden sana sığınırım. Bu şeytanlar insan şeytanları olabilir. Görünmeyen cin şeytanları olabilir. İblis ve taraftarları olabilir. Onlar sürekli insanlara vesvese verirler. O vesveselerle hak yolundan alıkoymak, hak yolu eğri büğrü hale getirmek isteyebilirler. İçinize kötü kötü duygular, düşünceler atmak isterler. Öyleyse böylesi şeytanlar görüldüğü zaman ya da hissedildiği zaman veya gönlümüze böylesi düşünceler geldiği zaman yapacağımız nedir? Cenab-ı Hak bize onu öğretiyor. Eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn demek. Allah'ım şu şeytanların bütün dürtülerinden, vesveselerinden sana sığınıyorum. Demek ki buradan şunu da anlıyoruz ki insan tek başına aklıyla, fikriyle şeytanın vesveselerine, hemen hemen bütün vesveselerine dur diyecek bir iradeye sahip olmayabilir. Bir yardıma ihtiyacı var. İnsan vesveseler içinde boğulabilir. Gerçekten İnsan bazen öyle bir düşünce saplantısının içine girer ki çıkamaz. Bir girdabın içine girmiş gibidir. İşte böylesi durumlarda insan olarak bir kul olarak kendi zayıflığımızın farkında olarak Yüce Rabbimizin gücüne sığınacağız. Eûzü bi Rabbike diyeceğiz. Rabbim, eûzü bi Rabbi diyeceğiz. Rabbime sığınıyorum diyeceğiz. Allah'ın öğrettiği şekilde dua edeceğiz. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn diyeceğiz. Devam ediyor bu sığınmanın adeta bir iki daha var. Ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Allah'ım onların yanımda bulunup beni tesir altına almalarından da sana sığınırım. Ya Rabbi onların vesveselerinden de sığınırım. Onların benim yanımda hazır olmalarından da sana sığınırım. Bu tür şeytanlar benim yanıma yaklaşmasın. İnsan şeytanları, cin şeytanları, ne kadar şeytan varsa onlar benim yanımda bulunmasınlar bile. Yani hadi vesvese vermese bile bulunmasın. Çünkü onların efendim vesvese vermese bile şeytan tinetli insanların ya da cinlerin insanın yanında bulunması bile insanın içine kötü düşünceler doğurur. Kötülük aşılar sürekli. İnsanı doğru yoldan alıkoymak isterler. Bu itibarla bazı salihler, bazı arifler bu duayı kendilerine virt edinmişlerdir. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Bazen insanlar efendim çeşitli istemedikleri düşünceler gönüllerini bulandırır. Böyle bir bulanıklığın içine düştükleri olur. İşte böylesi zamanlarda Rabbimizin öğrettiği bu dualarla Rabb'e sığınmak lazım. Rabbi eûzü bike min hemezâtişşeyâtîn ve eûzü bike Rabbi en yahdurûn. Şimdi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam işte evinize girerken diyor mesela istiaze edin, Allah'a sığının, besmele ile girin. Eğer besmele ile girerseniz o eve şeytan girmez. Artık bizim burada geceleme şansımız kalmadı der. Bir yemek mi yiyeceksiniz? Euzu çekin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim deyin. O yemeğe şeytan musallat olmasın der Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Daha başka hayatın birçok alanında sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz böyle sürekli euzu besmeleli bir hayat. Bizim Anadolu insanımızın güzel ifadesiyle euzu besmele. Evet, hem euzu billahi mineşşeytanirracim hem bismillahirrahmanirrahim diyerek bir hayat sürmek. Eğer Allah'a da anılmazsa oraya şeytanın ortak olacağını, şeytani düşüncelerin bir şekilde o insana sirayet edeceğini Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bize haber verirler. İşte bunlar Efendimizin bu duaları çoğu zaman ayetlerden mülhemdir. Ayetlerden ilham alınarak yapılmış dualardır. Efendimiz üstelik kendisi Allah'ın koruması altındadır. Ama Rabbimiz ona bunları öğretiyor ki o bizlere güzel bir örnek olsun. O bütün sığınmalarında, dualarında bize örnek olmak için mi yaptı? Yoksa kendi kulluğu için mi yaptı? Azana kanaatim her şeyden önce Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bütün bu yapıp ettiklerinin hepsini bize örnek olsun diye değil. Önce kendi kulluğu için yaptı. Önce Rabbi ile arasında böyle bir güzel bir kulluk oluşturmak istedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Kulluğun gereği olarak yaptı. Elbette o yapınca zaten Yüce Rabbimiz onu bize örnek gösterdiği için tabii olarak onun yaptıkları bize örnek oldu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kimi yaptıklarını bize de siz de yapın diye tavsiye etti. Kimi zaman da ashabının kendisine ittiba etmesini görünce hoş karşıladı. Güzel yaptıklarını ifade etti. İşte burada da Yüce Rabbimiz Peygamberimize bu tavsiyelerde bulunuyor ve müminlerin de elbette o önderlerine bakarak aynı şekilde bir kulluk hayatına yönelmelerini murad ediyor, istiyor. Efendimizin bu meyanda başka duaları da var. Mesela namaza başlarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam 3 defa La ilahe illallah, La ilahe illallah, La ilahe illallah dedikten sonra tekbirden önce Allahümme inni euzu bike min hemezatiş şeyatin min hemziha ve nefthiha ve nefhiha ve euzu bike rabbi en yahturun diye dua edermiş. Manası şöyle: Allah'ım, şeytanların vesvese ve kışkırtmasından, tahrik etmesinden ve üfürmesinden sana sığınırım. Onların yanında bulunmalarından da sana sığınırım. Yine rivayet edilir ki bir kimse kendisine uyku tutmamasından şikayet ediyor Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. Bunun üzerine Efendimiz ona uyumak istediğin zaman şöyle dua et diye bir dua öğretiyor. Dua yine Allah'a sığınma üzerine. Eûzü bi kelimâtillâhi tâmmâti min gadabihi ve ikâbih ve min şerri ibâdih ve min hemezâtiş şeyâtîn ve en yahdurûn. Yani Allah'ın gazabından, cezalandırmasından, kullarının şerrinden, şeytanların tahrikinden ve yanımda bulunmalarından Allah'ın tam kelimelerine sığınırım. Cenab-ı Hakk'ın o bize öğrettiği ve kendisine nasıl sığınılmasını istediğimiz kelimeleri varsa işte tam o kelimelerle Allah'a sığınırız. Allah'ın yüce hazretine sığınırız. İşte Ebu Davud ve Tirmizi'de rivayet ediliyor. Ebu Davud tıp bölümü 19, Tirmizi'de de Deavat, yani dualar bölümü 94. hadiste efendim bu anlatılıyor. Bu dua öğretiliyor. Eğer dinleyicilerimiz, izleyicilerimiz bu duayı ezberlemek isterlerse bu eserlere bakabilirler. Devam ediyor ayet-i kerime. Cenab-ı Hak o müşriklerin hallerinden bahsetti, durumlarından, onların yalancı olduklarından bahsetti ayet-i kerimede ve onlara karşı Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine kötülüklerine karşı olabildiğince iyilikle muamele etmesini tavsiye etti. Sonra onların ölüm anındaki durumlarına işaretle buyuruyor ki Rabbimiz 99. ayette. Hatta izâ câe ehadehumul mevtu kâle rabbirci'ûni leallî e'melu sâlihan fîmâ teraktu. Kellâ innehâ kelimetun huve kâiluhâ ve min verâihim berzehun ilâ yevmi yub'athûn. Hatta izâ câe ehadehumul mevtu, onlara ölüm gelince, onlardan birine ölüm gelince kâle der ki, Rabbirci'uni, Rabbim ne olur beni bir daha gönder. Şöyle bir geri çevir. Şu ölümü benden bir geri alıver. Biraz yaşayayım şurada. Lealli e'melu salihan fîmâ teraktü. Belki umulur ki şu yapıp edemediğim bir takım işler var, ameller var, salih ameller. Öyle ümit ediyorum onları yapabilirim. Beni bir geri çevir. Ya da şu terk ettiğim dünyada döndür de ben iyi işler yapayım. Şimdiye kadar kötü işler yaptım. Şimdi iyi işler yapayım. Beni bir döndür ne olur der diyor ölüm gelince. Kella. Hayır diyor Cenab-ı Hak. Hayır asla böyle bir şey olmayacak. İnneha kelimetun huve kailuha. Bu onun söyleyip durduğu ağzındaki boş bir laftan ibaret. Dön dersek yine döndürsek zaten yine aynı kötülükleri işlemeye devam edecek. Her gün zaten biz onu geceleri öldürüyor, gündüzleri diriltiyorduk. Günü değişmiyordu. Şimdi büyük büyük bir efendim adeta onu uykuya alıyoruz. Ama o uyku böyle sıradan dinlenme uykusu değil. Kella innehâ kelimetun huve gâiluhâ. Hayır. O ağzındaki bir cümle bu. Bir söylediği bir kelime bu. Ve min verâihim berzahun ilâ yevmi yub'athûn. Artık her şey bitti diyor. Onların önünde öyle bir berzah, öyle bir engel var ki diriliş gününe kadar artık bir daha zaten geri dönüşleri yok. Dirildikleri zaman da kıyamet sahnesi kurulacak. İşte burada dikkat edilirse efendim her insan ölüm anına yaklaşınca hususiyle tabii kafir insan, müşrik insan, günahkar insan böyle hasretleri olacak. Ne olur bir daha dönebilsem diye. Yarın kıyamet gününde de onu söyleyecekler ama orada tamamen bitiyor. Şu sahne sanki Azrail'i görmüş, artık perdeler açılmış, yol belli, netleşmiş, ölüme doğru giden bir insanın çığlığı. O çığlığı belki beni bir daha döndür sözünü etrafında bulunanlar da duymayacak. O anda belki nefesi çıkmayacak, bilmiyoruz. Ama o hali görünce, o manzarayı görünce, o sahneyi görünce, Azrail'i görünce eyvah diyecek. Kim bilir nasıl bir arzuyla bu cümleyi söyleyecek ama orada da kella denilecek. Artık her şey bitti. Her şey bitti. Artık diyor onların önlerinde tekrar diriltilecekleri güne kadar hiçbir şekilde dünyaya dönemeyecekleri bir perde olan kabir hayatı vardır. O berzah kelimesi işte berzah alemi dediği alimlerimizin insanın ölümle kıyamet sabahı dirilme anına kadar olan süreye berzah alemi diyoruz. Buna kabir alemi de denilir. Malum herkes toprağa gömülmüyor. Kimisi belki yanıyor, kimisi eriyor. Efendim işte bir yüksek dereceli bir ateşin içine düşüp böyle adeta onun içinde eriyen insanlar da var. Onun kabri nerede? İşte dolayısıyla kabir alemi dediğimiz aslında berzah alemi. Berzah alemi neresidir, nasıldır? Orada insanın o ruh dediğimiz ya da can dediğimiz o cevherimiz nerede bulunuyor? Onu biz bilmiyoruz. Ama Cenab-ı Hak bir katında tutuyor onu. Zira ayet-i kerimede ölenin diyor ölüm anında biz canlarını alırız. Katımızda tutarız diyor. Kendi katımı demek ki bir yerde tutuluyor onlar. İşte o tutuldukları yere berzah diyoruz. Ya da o zamana berzah diyoruz. O kabir alemi de buna, berzah alemi de fark etmez. Ama bu süreç böyle bir alemdir. İşte o insan orada dünyada yapıp ettiği amellere göre yarın kıyamette karşılaşacağı sonuca göre bir haleti ruhiyede olacak. Kim bilir kimisi azapların içinde, kimisi ferahlıklar içinde olacak. Çünkü ayetlerde Cenab-ı Hak bunu beyan buyurur bize. Özellikle Vaka suresinin son bölümünde o hayatında güzel insan olan, ebrardan olan, salihlerden olan ya da mukarrebinden olan insanların kavuşacakları ferahlıkla, nimetle yalanlayıcılardan olan, inkarcılardan olan kimselerin karşılaşacakları azabı Cenab-ı Hak orada bize haber verir. Ölür ölmez, ölür ölmez o azaptan ya da nimetten birisiyle karşılaşacak insan. Ancak esas ebedi alem yeri dirilişle başlayacak. Burası kabir alemi, bir ara geçit, bir köprü, ama uzun bir köprü tabii. Bilemiyoruz nasıl bir efendim orada vakitler nasıl oluşacak, insan nasıl bir duygunun içinde olacak, şuur hali nasıl olacak, bunlar hepsi bize meçhul. Ama Rabbimiz işte ölmek üzere olan diyor, o kafir, o müşrik bunu arzulayacak, dönmek isteyecek, ama bu sözünde de o doğru söylemiyor, içinden gelerek söylemiyor. O an ağzından ancak öyle bir kelime çıkabiliyor. İnneha kelimetün huve kailüha, söylediği bir işte boş laf diyor adeta Cenab-ı Hak. Boş laf konuşuyor. Halbuki onun önünde böyle bir artık berzah var. Diriliş gününe kadar o berzahta olacak o. Cenab-ı Hakk'a kabir fitnesinden sığınırız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kabrin fitnesinden Allah'a sığınmış. Azabından Allah'a sığınmış. O berzah aleminin fitnesinden ve azabından da biz Allah'a sığınırız. Böylesi manzaralara Kur'an-ı Kerim başka surelerde de dikkat çeker. Mesela Münafıkun suresinde, sizden birine ölüm gelip de Rabbim ne olurdu ecelimi biraz daha erteleseydin de sadaka verip iyi kullardan olsaydım diye yalvarmadan önce size verdiğimiz rızıklardan Allah yolunda harcayın. İyi bilin ki Allah eceli geldiğinde hiç kimsenin ölümünü bir an geri bırakmaz. Allah bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Münafıkun suresi ayet 10 ve 11. Kafirler cehenneme atıldıkları zaman da aynı pişmanlığı dile getirecekler. Onunla ilgili de Fatır suresi 36. ve 37. ayetlerde şöyle buyuruluyor. İnkara saplanmış olanlara gelince onlar için cehennem ateşi vardır. Ne haklarında ölüm kararı verilir ki ölüp de azaptan kurtulsunlar, ne de tattıkları azaptan en küçük bir eksiltme ve hafifletme olur. Biz Allah'ı ve nimetlerini inkar eden her nankörü işte böyle cezalandırırız. Orada avazlarının çıktığı kadar yüksek sesle feryat edecekler. Rabbimiz ne olur bizi buradan çıkar ve dünyaya geri gönder de daha önce yaptıklarımızın yerine salih ameller işleyelim. Allah da onlara, size düşünüp öğüt alacak bir kişinin düşünüp öğüt alabileceği bir ömür vermedik mi? Hem size uyarıcı bir peygamber de gelmişti. O halde tadın azabı. Artık zalimler için hiçbir yardımcı yoktur buyuracak. Aman ya Rabbi, Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Böylesi acı hallerden, böylesi acı sonuçlardan. فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ. Sura üfürüldüğü zaman işte o gün aralarındaki bütün akrabalık bağları kesilecek ve birbirlerinin halini bile soramayacaklar. Birbirlerine bir soru bile soramayacaklar. Dehşet bir sahne. O tabi sura üfürülme iki defa olacak. Bir, dünya alemin kıyameti adeta. Bütün varlığın kıyameti için bir sur üfürülmekten bahsediliyor İsrafil Aleyhisselam'ın. O üfürülünce bütün kainatın ölümü gerçekleşecek. O bir daha efendim sura üfürünce o zaman da bütün varlık, artık Allah'ın dirilmesini murad ettiği varlık yeniden var olacak. O gün gök bambaşka bir gök, gökyüzü, yer bambaşka bir yer olarak tekrar var olacak. Ve kıyamet sahnesi kurulacak. İşte diyor Cenab-ı Hak, o sura üfürülme anında gerek kopma anı olsun, gerek dünyanın yani alemin sonu anlamındaki o kıyamet olsun, gerek o diriliş suru olsun, ki buradaki daha çok diriliş suru olduğunu anlıyoruz. Çünkü berzah aleminden bahsedildi. O yeniden diriliş suru kastediliyor bu ayette daha çok. O günde böyle insanlar kabirlerinden kalkınca, berzah aleminden tekrar yaratılınca o zaman diyor arada bütün bağlar kesilecek. işte falanın oğlu, filanın kızı ya da bunun makamı, mansıbı şöyleydi, bu dünyadayken durumu buydu, şuydu. O gün kimse kimseye bir soru bile soramayacak. Herkes ameliyle baş başa, Rabbi ile baş başa kalacak. Herkes bir halini bile soramayacak. Halini sormak bir tarafa. Belki öyle haller olacak ki ayette buyuruluyor. O gün insan kardeşinden kaçacak, eşinden kaçacak, çocuğundan kaçacak. Ayet-i kerimede böyle buyuruluyor. Sevenler bile birbirinden kopacak belki. Ama orada elbette aynı iman davasında birleşmiş efendim anneler, babalar, evlatlar, eşler, her ikisi de Allah'a iman etmiş, salih ameller işlemişlerse o gün Allahu alem onlar birbirinden kaçmayacak inşallah. Çünkü o ayetle ilgili alimlerimiz o gün birbirinden kaçan, kardeşinden, anasından, babasından kaçan kimselerin daha çok inkarcılar olduğunu da ifade ederler ki çünkü bir kısım ayetlerde Yüce Rabbimiz eğer iman bağıyla zürriyetler analarına babalarına bağlıysalar ya da beraberseler, aile bütünlüğü iman bağı etrafında tam oluşmuşsa o zaman bizler onların zürriyetlerini babalarına, o işte atalarına efendim katacağız. Yani dolayısıyla orada Allah o müminleri yine üzmeyecek inşallah. Üzmeyecek. O gün emniyet işte Allah'ın dostlarına olacak. O gün emniyet iman ve salih amel işlemiş ve takva hayatı süren kimseler üzerine olacak. Onlar o gün korkmayacaklar. Allah onları üzmeyecek. Onlar cennete girince de zaten elhamdülillahillezî ezhebe annel hazen, bizden her türlü üzüntüyü gideren Allah'a hamdolsun diyecekler. Demek ki mahzuniyet yaşatmayacak Allah onlara. Ama eğer tabi evlatla baba arasında, anne arasında iman bağı koptuysa, biri mümin, biri kafir olduysa, belki de Allah orada o evladı unutturacak. Ya da baba kafirse o babayı unutturacak, bilemiyoruz. O hüzün başka türlü nasıl diner? O gün dehşetli bir gün. O günü bugünden tayin etmek, tahmin etmek mümkün değil. Cenab-ı Hakk'a sığınırız. Cehennem azabından, kabir azabından, hesabın şiddetinden ona sığınırız efendim. Hakikaten ayetler son derece çarpıcı. İnşallah bir sonraki programda surenin son ayetlerini okumuş olacağız. Anlamaya çalışacağız. Rabbimize sığınıyoruz. Ondan hep hayır murad ediyoruz. Sıhhat ve afiyetler niyaz ediyoruz. Hem dünyada hem ukbada efendim.